Ayrım 14, sayfa 114. Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nden lisansüstü derecesi yabancı diller. İstediğin yere gidebilirdin Carla. Parlak bir meslek hayatın olurdu. Carla yüzündeki perçemi geri itti. İşte şimdi de beni pohpohluyorsun. Benim hayatım burada, surda. Joseph yüzünden mi? Carla Şerif'in birden yüzü karardı. Nereden öğrendin? Senin gibi bana bilgi veren arkadaşlarım var. Ne söylediler peki? Kocam Michael 10 yıl önce Beyrut'ta havaya uçurulan bir otomobilde ölmüş. Bir yıl önce de oğlun Hamas üyesi birinin kullandığı bir arabayla patlayıcı ve silah taşırken Hedera yakınındaki İsrail denetim noktasında durdurulmuş. Kaçarken vurulup yakalanmış. Bir daha yürüyemeyebilirmiş. Yine de ölen Hamas militanının aksine hayatını kurtarabilmiş. Ancak şansı zindana atılmasını engelleyememiş. Genç birisi için oldukça yiğit olduğunu kabul etmek gerek. Başka ne söylediler? Adaletsizlik karşısında babasıyla anne nefreti duyduğunu, baskıya karşı direndiğini. Carla'nın yüzü ve ensesi hafifçe kızardı. Devam et. Babasının izinden yürüyerek aynı dava uğruna çarpışmak istediğini. İsrailliler onu hala mahkum etmemişler ama ikimiz de bunun önemsiz olduğunu biliyoruz değil mi? İsterlerse onu yargılamadan hayatının sonuna kadar orada tutarlar. Ne olursa olsun bir daha oradan çıkamayacak. Eğer hapse mahkum ederlerse 30 yıl yatar. Daha 16 yaşında. 16 yaşında olmasının İsraillileri durduracağını mı sanıyorsun? Zindanlarında çürüyenlerden bazıları 14 yaşında. İslah evinde daha küçükleri de var. Gazze ve Batı Şeria'dan 8 yaşında çocuklar. Hem ne için? İsrail devriyelerine taş attıkları için. Aynı nedenle sokakta vurulup ölenler de var. Adalet bunun neresinde? Genç kadın neredeyse yıkılacak gibiydi. Gorev yüzündeki umutsuzluğu, göz pınarlarında biriken yaşları gördü. Uzanıp kolunu tuttu. Özür dilerim Carla. Oğlunu ne kadar sevdiğini tahmin edebilirim. Dayanması güç olmalı. Carla gözlerini sildi. Bilemezsin. Bilemem mi? Yılda 4 ziyarete, ziyaret başına 10 dakika iznim var. Oğluna dokunamazsın, ona sarılamazsın. Sadece metal bir kafesin ötesinden tüm dediklerini dinleyen iki İsrailli gardiyanın arasından konuşabilirsin. Konuşma odasına girmeden üstün aranır. Çıkarken de ararlar. Aranızdaki her kelime, her fısıltı, her sevgi cümlesi duyulur ve kaydedilir. Kahve kabı homurdandı. Gorev genç kadının yanından ayrıldı. Ocağa yaklaşıp iki fincan doldurdu, şeker attı. Pencerenin önünde durup denize baktı. Yağmur yüklü koyu yaz bulutlarının yaklaşmasını izledi. Bunları kimden öğrendin diye sordu Carla sakin bir sesle. Gorev masaya döndü. Seni nerede bulacağımı söyleyen dostlardan. Öyleyse buraya neden geldin? Bunca zaman sonra beni neden görmek istedin? Nikolay Gorev fincanını yere koydu. Ciddi bir sesle cevap verdi. Çünkü Müslüman kardeşlerin sana ihtiyacı var. Genç kadının kaşları çatıldı. Anlamıyorum. Neden seni göndersinler ki? Uzun hikaye. Şimdi anlatılmayacak kadar uzun. Tanıdığım bazı Arapların hizmetimden yararlanmaya karar verdiklerini söyleyelim yeter. Ne yapmak için? Gorev gülümsedi. Son derece tehlikeli ama ödülü çok büyük bir görev. Carla başını salladı. Ben bu işlerde yokum Nikolay. Artık yokum. Uzun yıllardan beri. Artık Şatila siperlerinde nöbet tutan, İsrailleri boğuşmaları için militan yetiştiren, elinde Kalaşnikov'la dolaşan bir FKÖ özgürlük savaşçısı değilim. Müslüman kardeşler bu hayatı arkamda bıraktığımı biliyor. Sakin ve barış dolu bir hayat istiyorum. Bu hayatı kurmak için çok çabaladım. Fakat hala Müslümansın. Yıllardır hiç camiye gitmeyen bir Müslüman. Ben hiçbir zaman dinine bağlı biri olmadım, bunu biliyorsun. Gorev yeniden gülümsedi. Tamam, çağdaş bir kadın oldun. Oysa Arap davası kocanın olduğu kadar senin de yüreğine işlemiştir. Geçmişinden kaçamazsın Carla. Geçmişin kanına işledi senin. Zaman kaybediyorsun Nikolay. Amacın ne olursa olsun. Cevabım hayır. Yumruğunu sıkıp göğsüne vurdu. Arap ırkına yapılanlar tabii ki yüreğimi dağılıyor. Ama yüreğimi dağlayan sadece bu değil. Bu işlere bir kere daha giremem. Asla giremem. Ne senin için ne de Müslüman kardeşler için. Benim için savaş, öldürmek ve mücadele sonsuza kadar bitti. Uğrunda ödül olsa bile mi? Para ilgimi çekmiyor. Öyle bir ödül değil. Değişik bir şey. Öyleyse ne? Moskova'yı hatırlıyor musun? Sen ve Filistinli arkadaşların farklı olduğunuza, özel insanlar olduğunuza inanırdınız. Üstelik öyleydiniz de. Patrice Lumumba'dan dünyanın en korkunç üniversitesinden mezun olabilmek için insanın özel olması gerekir. Sizler terör ve anarşi için yetiştirildiniz. Hepinizin kafasındaki radikal idealleri dünyayı değiştirmeyi nasıl düşlediğinizi unuttun mu? Peki şimdi sana dünyayı değiştirebileceğini söylesem. Nasıl değiştirmek? Kimin için? Arap halkları için. Onları kendi kaderlerinin efendisi yaparak, sonsuza dek batı boyunduruğundan kurtarıp dünyayı geriye dönemeyecek şekilde değiştirmek. Üstelik senin için en az öteki kadar önemli bir ödül daha var. Ne? Oğlunun özgürlüğü. Carla Şerif konuğuna şaşkın gözlerle baktı. Nasıl olacağını anlat. ve Gorev anlattı. Karanlık bulutlar Akdeniz'den gelmiş ağır bir yağmur getirmişti. Yağmur ani bir sağanak halinde boşandı. Camların yüzeyini kapsadı. Gorev sözlerini bitirdiğinde oda çok sessizdi. Tek duyulan ipek kamçıyla camları kırbaçlayan yağmurdu. Karla inanmayan gözlerle konuğuna baktı. Başını salladı. Bu önerdiğin çılgınlık. Tümüyle çılgınlık. Böyle bir şey dünyanın yok olmanın eşiğine getirir. Çılgın olmasın olsun işe yarayabilir Karla. Joseph'i ve onun gibileri kurtarabilir. Vazgeçmek söz konusu değil artık. Bu plan için çok fazla zaman harcandı, çok emek sarf edildi. Seni bu işe kim karıştırdı? Kim için çalışıyorsun? Bunu bilmen gerekmiyor. En azından şimdilik. Kararını bilmeden söyleyemem. Öyleyse neden ben? Senin deneyimine ve özelliklere sahip Arap kadını pek yok. Belki şaşıracaksın ama hala Karla Şerif'ten hayranlıkla bahsedenler var. Kadın eğitim kamplarını sert disiplinle nasıl yönettiğini, Filistin ve Arap davası için en seçkin, en kararlı savaşçıları nasıl yarattığını anlatıyorlar. Bir başka neden daha var. Sen güvenebileceğin birisin. Bu belki de en önemli özellik. Karla ayağa kalktı. Yeniden başını salladı. Bana önerdiğini hala inanamıyorum. Çılgınca bir şey bu. Yine de dünyayı değiştirmek istiyorsan gerekli bir şey dedi Gorev. İsrail'li ve Arap arasındaki savaş binlerce yıldır sürüyor. Amerikalıların aracılık edeceği bir barış planının savaşı sona erdireceğine inanıyor musun? İsraillerin ve Amerikalıların insanlarınızı öldürmekten, sizi ezmekten, kızlarınızı ve oğullarınızı şehit etmekten vazgeçeceklerini mi sanıyorsun? Ya da Batı'nın Arap insanlarına köle muamelesini yapmayı, kederleriyle oynamayı bırakacağını mı düşünüyorsun? Batı'nın anlayacağı tek şey güç. Bu plan güçlerin ellerinden alacak. İleri sürdüğümüz her koşulu kabule zorlayacak. Çok tehlikeli Nikolay. Çok çok tehlikeli. Bunu biliyorsun değil mi? Benim tek bildiğim Arapların yüzyıllardır beklediği değişim zamanı. Bu fırsatı kaçırmak, yıllardır uğruna savaştıkları dava ile alay etmek olur. Ya sonra ne olacak? Bunu da düşündün mü? Amerikalıların senin ve arkadaşlarının elinizi kolunuzu sallayarak cezasız gitmenize izin vereceklerini mi sanıyorsun? Sizi yok ederler Nikolay. Size yardım edersen beni de. Gorev yine gülümsedi. Planın güzelliği de bu işte. Tasarladığımızı gerçekleştirdikten sonra onları oldu bittiyle karşı karşıya bırakacağız. Amerikalıların saati geri çevirmeleri imkansız. Yenilmiş olacaklar. Her şey planlandığı gibi yürürse güvenliğimiz tehlikede olmayacak. Biz sadece işimizi yapıp kimsenin burnu kanamadan gideceğiz. Karla Şerif başını salladı. Bu planın parçası olamam Nikolay, üzgünüm. Benden yapamayacağım bir şey istiyorsun. Gorev yavaşça ayağa kalktı, kapıya doğru yürüyüp açtı. Dışarıda hala yağmur yağıyor, serin rüzgar yüzünü okşuyordu. Ürperdi, geri döndü. Karla Şerif'in kahverengi gözlerinin içine baktı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Başından beri söylemek istediğimi. Ne? 18 yıl önce Moskova'da ilk karşılaştığımızda sana aşık olmuştum. Tabii olmayacak bir şeydi. Fazlasıyla karmaşık. Seni ne kadar seversem seveyim kendimi sana adayamazdım. Üstelik başkasıyla nişanlıydın. Karla kızardı. Gorev'in yüzünde acıya benzer bir ifade gördü. Nikolay, buna gerek yok. Biliyorum, soğumuş külleri karıştırmanın anlamı yok. Moskova o kadar geride kaldı ki. Yine de hala özlemle andığım mutlu günlerdi. Benim için de öyle. Belki de bunları bilmeni istedim. Sadece senden hala hoşlandığımı, seni hiç unutamadığımı bil. Senin için yapabileceğim bir şey varsa sağ ol. Karla Şerif yüzünü çevirip Gorev'in söylediklerinin sarsıntısından kurtulmak istermiş gibi gülleri kokladı. Sana çiçekler için teşekkür etmeyi unuttum. Çok naziksin Nikolay. Eski bir dost için yapabileceklerimin en azı. Gorev tereddüt etti. Benim için bir şey yapar mısın Karla? Söylediklerimi düşün. Joseph'in nasıl özgürlüğüne kavuşacağını, oğluna nasıl kavuşacağını düşün. Çocuğunun hayatını bir davaya adanmak zorunda kalmayacağını, çünkü ortada artık dava kalmayacağını düşün. Savaş bitecek, Arap dünyası özgürlüğüne kavuşacak. Nikolay, yapamam. Gorev parmağını genç kadının dudağına usulca değdirdi. Karar verme, daha karar verme, bir gece geçsin. Bütün söylediklerimi düşün. Ama unutma, bütün duydukların aramızda kalacak. Bu gece surda kalıyorum. Yarın sabah yeniden gelirim. O zaman bana kararını söylersin. Aynı gün öğleden sonra Karla Şerif sınırdan 80 kilometre öteye bir yolculuk yaptı. Tel Aviv dışındaki olağanüstü güvenlikli hapishaneye ziyarete gidecekti. Lübnan ile İsrail arasındaki sınır oğlunu her ziyarette geçmek zorunda kaldığı tehlikeli ve ıssız bir yerdi. Bir tarafında silahlı ve fanatik Müslümanların, öte tarafında dikkatli İsrail birliklerinin devreye gezdiği, ortada Birleşmiş Milletler'in tampon bölge oluşturduğu, barış görevlilerinin iki tarafın top mermilerinden kaçmaya çalıştığı ürkütücü bir yer. Lübnan tarafındaki Hizbullah denetim noktalarında kağıtları incelenecek, ziyaretin nedeni sorulacaktı. Ancak Karla'nın İsrail'e geçiş nedeni öğrenilir öğrenmez Militanlar çok daha nazik, neredeyse saygı dolusu konuşurlardı. Geç kardeş, Allah oğlunu korusun, davamızın bir kahramanı. Birleşmiş Milletler bölgesinin güvenliğini geride bırakıp fare geçidine, İsrail topraklarına giren, iki tarafında dikenli tellerin uzandığı, tepeden helikopterlerle denetlenen tozlu yol girince işler değişirdi. İsrail sınırından sonraki 10 kontrol noktasında üzeri ve arabası tepeden tırnağa aranırdı. Kağıtları incelenirdi, yeniden incelenirdi. Her seferinde gergin İsrail genç askerlerinin ona kuşku ve nefretle bakan parmakları tetikte kökten dinci yerleşimlerin arasından geçmesi gerekiyordu. Yol boyunca aklı karmakarışıktı. Yalnızca oğlunu 3 aydan beri ilk kez görecek olmasını değil, Nikola'yı ziyaretini düşünüyordu. Bunca yıldan sonra onu canlı görmek genç kadını sarsmıştı. Şimdi şoku atlatmaya çalışıyordu. 30 Filistinli öğrenciyle birlikte Patris Lumumba Üniversitesi'nde okumak için gittiği Moskova'da onunla ilk tanıştığı günü hatırlıyordu. Moskova'da geçirdiği o harika günleri, Nikola'ya duyduğu aşkı, hiçbir zaman unutmadığı o büyük, sevgi dolu tutkuyu düşündü. O aşkla birlikte uzun zaman önce arkasında bıraktığı hayatı, sakladığı, kendisinden başka kimsenin bilmeyeceği, onunla birlikte mezara gidecek olan sırrını hatırladı. Bu sır, onu en az Nikola'nın önerdiği plan kadar, Nikola'nın onun için bir şey yapmasını istemesi kadar rahatsız ediyordu. Güç de olsa bu sarsıcı düşünceleri kafasından atmaya çalıştı. Bu, 3 uzun ay boyunca özlemle beklediği bir gündü. Hapishaneye vardığında saat 2'ye geliyordu. Tepenin üzerine yerleştirilmiş hapishane, dikenli teller ve beton gözetleme kuleleriyle korunan, taştan yapılmış iç karartıcı ve soğuk bir kompleksti. Arabasının duvarın dışında kalan alanda bırakıp birinci noktaya varmak için tepeyi tırmandı. Geliş nedenini söyledi, metal dedektörlerinden geçirilip silah aramasına girmeden önce kağıtlar incelendi. Adı girmelerine izin verilen ziyaretçiler listesindeki isimlerle karşılaştırıldı. Demir hapishane kapılarına geçtiğinde bir odaya alınıp elbiselerini çıkarması söylendi. Sonra elleri ameliyat eldivenli İsrail'li iki kadın gardiyan tarafından vücudunun en mahrem yerlerine kadar arandı. En sonunda yanında iki erkek gardiyan bir yeraltı geçidindeki konuşma odasına götürüldü. 4'e 4 metre beyaz duvarlı bir oda. Bomboş, steril bir oda. Ortasından tuğla bir duvarla ikiye ayrılmış, duvarın içinde de kurşun geçirmez camdan küçücük bir pencere. Konuşma camın iki yanına yerleştirilmiş mikrofonlarla yapılıyordu. Karla pencerenin önündeki tek tahta iskemleye yerleşti. Tam arkasında da iki gardiyan sevgili Joseph'in gelmesini bekledi. Camın karşı tarafındaki demir kapı açılınca yüreği heyecanla çarptı. Joseph'in içeri getirildiğini görünce hafif bir çığlık attı. Elleri uzun zincirlerle bağlanmış Joseph koltuk değneklerine dayanarak sandalyeye oturdu. 16 yaşındaki oğlu kıvırcık saçlı, esmer tenli, zayıf, yakışıklı bir çocuktu. Son yılda uzatmaya karar verdiği sakalı birkaç kıvırcık kıldan öteye gitmemiş, erkek olma çabası boşa gitmişti. Oğlu gülümsediğinde çocuğa benziyordu. ''Merhaba anne, nasılsın canım? İyiyim anne, ya sen? Seni özledim.'' Joseph başını salladı. Gözleri annesinin arkasındaki gardiyanlara takılınca tebessümü dondu. Carla oğlunun annesini özlemeyi hiç kabul etmemesine alışmıştı. Sanki özlediğini kabul etmek, nefret ettiğini bildiği asker İsrailli gardiyanların gözünde yiğitliğine gölge düşürecekmiş gibi. Bir kerecik de olsa özlediğini söylemesini isterdi ama bunun fazla olacağını biliyordu. ''Bana neler yaptığını anlat anne.'' Joseph'in her ziyaretindeki alışıldık sorusuydu bu. Tutukluluğun ayrıntılarını ya da hapishanedeki olayları anlatması yasak olduğundan sorabileceği tek şey buydu zaten. Kurallar böyleydi. Onlara harfiyen uyması gerekiyordu. Gardiyanlar Arapçayı ana dilleri gibi biliyorlardı. Carla, oğluyla konuşmalarının kaydedildiğini, söylenenlerin şifreli bir mesaj olabileceği kuşkusuyla sonradan tüm ayrıntıların hapishane yetkililerince gözden geçirildiğini biliyordu. Kurallara karşı gelmek, ziyaret izninin kaldırılması demekti. Konuşmaları iyice kısıtlanmış olsa da hem Carla hem de Joseph kurallara uyuyordu. Carla hayatını oğluyla birlikte olduğu bu dakikaların özlemiyle geçiriyordu. Yine de buluşma her zamanki gibi sarsıcı oluyordu. Oğlunu kollarının arasına alamamak, o çok sevdiği tenini koklayamamak, Joseph'i her gördüğünde yüreğini parçalıyordu. Yine her zamanki gibi üzüntüsünü saklamaya, ona her zaman anlattığı günlük basit şeyleri anlatmaya zorladı kendini. Bürodaki işini, babasının mezarına gidip her ikisi adına çiçekler koyduğunu, villanın bahçesinin bakım gerektirdiğini, arabasının çıkardığı ve Joseph'in kolaylıkla halledebileceği önemsiz sorunları. Önemli konular oğlunu anlatmak için yanıp tutuştuğu mahrem şeyler söylenmeden kalıyordu. Onun çocuk yüzüne baktığı zaman bebekliğini, emzirdiği günleri ya da ilk sarsak adımlarını gördüğünü, ilk çıkan dişini hatırladığını ya da özgürlüğüne kavuşup yanında olmasını dünyada her şeyden çok istediğini. Sevgili oğlunun kafesteki bir hayvan gibi kilit altında tutulmasına artık dayanamadığını. Joseph'in gururu ya da hapishane kuralları yüzünden söyleyemedikleri yüreğini dağılıyor, umutsuzluğun eşiğine getiriyordu. Yemek yiyor musun Joseph, iyi uyuyor musun? Evet anne. Yaraların nasıl, acı çekiyor musun? Hayır iyiyim anne, acım yok. Yalan diye düşündü Carla. Joseph'in vücuduna saplanan kurşunlar sağ kolunu yaralamış, sağ kaval kemiğini ve dizini parçalamıştı. Kolu iyileşmişti. Geriye sadece yaranın izi kalmıştı ama İsrailli cerrahların yaptığı 3 ameliyata rağmen koltuk değnekleri olmadan yürüyemiyordu. Yine de hiç olmazsa hayattaydı. Bir ihtiyacın var mı, elbise filan, yiyecek? Hayır yok. Carla oğlunun sesindeki inatçı meydan okumayı duyuyordu. Hapishane baş kaldırı huyunu törpüleyememişti. Böyle sorulara verdiği cevaplar hep aynıydı. Joseph düşmanın yanında bir şeye ihtiyacı olduğunu asla kabullenmeyecekti. Gardiyanlardan biri koluna dokundu. Bir dakika daha lütfen diye yalvardı Carla. Üzgünüm, vakit doldu bayan, kural böyle. İsrailli kaba biri bir hayvan değildi. Hatta Carla gözünde acımaya benzer bir şey bile gördü. Oysa görevini yapmaya kararlıydı. Carla bir an adamdan nefret edebileceğini düşündü. Avuçlarını dayadı, Joseph de öyle. Gardiyan koluna yapıştı. Lütfen bayan. Genç kadın ayağa kalktı, iskemlesini arkaya itti. Ellerinin izi camın üzerinde Joseph'inkilerin aksi gibi duruyordu. Eliyle oğluna bir öpücük gönderdi. Çocuk elini salladı. Allah'a ısmarladık anne. Birkaç saniye sonra zincirleri şakırdayarak odadan çıkarıldı. Gardiyanlar Carla'ya eşlik etti. Sura dönüş yolunda Carla'nın beyninde fırtınalar kopuyordu. Hapishane ziyaretlerinden sonra kendini kırılgan, içi boşalmış hissediyor, umutsuzluğa kapılmamakta zorlanıyordu. Joseph'in daha uzun yıllar hapiste kalacağı düşüncesi, istediği zaman oğlunu görememenin getireceği umutsuzluk yüreğini yaralıyordu. Gözünde onu küçücük hücresinde kıvrılmış yatarken canlandıramadığında, sağlığına, yalnızlığına ya da umutsuzluğuna üzülmediği, acı çekip çekmediğini düşünmediği bir günü, bir gecesi yoktu. Her anne gibi oğlunun günde 23 saat boyunca hücreye kapatılıp aklını oynatmasından korkuyordu. İsrail zindanlarındaki yalnızlığa daha fazla dayanamayıp intihar eden Arapları duymuştu. Joseph'in bir gün hücresinde asılı bulunacağı korkusu uykularını kaçırıyordu. Lübnan sınırına doğru yaklaşırken aklı bu düşüncelerle doluydu. Hizbullah denetimindeki bölgede 3 kilometre kadar ilerledikten sonra her iki yanı tebeşir beyazı tepelerle çevrili bir dönemece vardı. Biraz ileride yolun kapatıldığını gördü. Ellerinde kalaşnikovlar tutan siyah maskeli adamları yolu tıkayan tozlu dört çekerleri fark etti. Adamların Hizbullah militanı olduklarından emindi. Bölge onların denetimindeydi çünkü. Adamlardan biri eliyle durmasını işaret etti. Carla durdu, camını indirdi. Arabadan in dedi nöbetçi. Neden? Neler oluyor? Dediğimi yap kardeş. Tartışmak yok. Carla şaşkınlık içinde otomobilden indi. Arabadan iner inmez adamlardan biri Renault'ya atladı. Arabayı yolun kenarına çekti. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz diye itiraz etti Carla. Sus. Nöbetçi silahını kaldırdı. Söylenenleri yap. Bu tarafa gel. Silahlı bir arkadaşıyla birlikte Carla'yı yolun karşı tarafındaki tepeye götürdüler. Tepede bir açıklığa vardılar. Sedir ağaçlarının gölgesinde kayaların üzerinde bir adam oturuyordu. Sedef saplı, ölüme benzeyen sustalısıyla portakal soyuyordu. Kalın, acımasız dudakları, ölüm dolu koyu gözleriyle iri yapılı 30 yaşlarında bir adam. Gözlerindeki kötülük ışığı her türlü acımasızlığı kolaylıkla yapabileceğini gösteriyordu. Keten elbisesi buruşmuştu. Karga burnu, kapkara saçları ve sakalı, zeytin rengi teniyle Arap olduğu belliydi. Karşısındaki kayayı gösterdi. Otur. Sen kimsin? Beni neden durdurdunuz? Otur. Sakallı adamın sesi sertti. Carla kayaya oturdu. Nöbetçiler tepeden inip gözden kayboldu. Adam portakal soymayı bırakıp genç kadının yüzünü incelemeye koyuldu. Beni tanımadın mı? Hayır. Bir kez karşılaşmıştık uzun zaman önce. Adım Muhammed Raşit. Hatırladın mı? Carla adını duyar duymaz hatırlamıştı. Yıllar önce Beyrut'ta anlık bir karşılaşma. Bir zamanlar FKÖ'nün Libya'daki eğitim kamplarının yönetimine yardım eden vahşetiyle ünlü Mısırlı bir Müslüman terörist. Evet hatırladım. Pek değişmemişsin. Geçen yıllar sana iyi davranmış. Ne istiyorsun? Mısırlı soruyu duymazdan geldi. Portakalın sulu bölümünü emdi. Sular akan sakalından aşağı doğru aktı. İlgi çekici ve özel bir kadınsın Carla Şerif. Filistinli bir anne babanın çocuğu olarak Amerika'da doğdun. 12 yaşındayken Lübnan'a döndün. Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nden mezunsun. İngilizce, Fransızca ve Arapça konuşuyorsun. Sana bir soru sordum. Daha bitirmedim. Yanlış hatırlamıyorsam 14 yaşındayken halkının kaderine baş kaldırdın. FKÖ saflarına katılıp daha sonra da Sovyetler tarafından eğitilmek üzere Patrice Lumumba Üniversitesi'ne gönderilen bir avuç seçkinin arasına katıldın. Okulun en iyi öğrencilerinden biri olarak ünlendin. Önce silahlı eğitim, bomba yapımı ve bilgi toplama konularında. FKÖ'nün en parlak erkek gönüllülerini bile gölgede bıraktın. Çakal Carlos'un bile senden çok etkilenerek kendi hücresine katılmanı önerdiğini, senin de teklifi reddederek onu üzdüğünü biliyorum. Evet, sen çok ilgi çekici bir kadınsın. Bunların anlamı ne? Neden istemediğim halde burada tutuluyorum? Mısırlı portakaldan geri kalanı fırlatıp attı. Sakalını sildi, düğmesine basarak kapattığı sustalıyı cebine soktu. Bir zamanlar yüreğinde Arap davası ateşi yanıyordu. Anlaşılan sönmüş. Kuşkusuz bunu İsrailliler de biliyor. Oğlunu ziyaret etmene bunun için izin veriyorlar ya. Sana ne oldu Karla Şerif? Davadan yoruldun mu? Yoksa korkmaya mı başladın? Karla birden adamın burada olma nedenini anlayarak Raşid'in yüzüne baktı. Bu söylediklerinin Nikolay ile ilgisi var, öyle değil mi? Mısırlı başını salladı. Benden ne istiyorsun? Bize katılmanı. Ayrım sonu sayfa 123. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Hedera. Hedera. Şatila. Şatila.